Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leheb suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 4 Hordat 1402, Hicri Kamer'i 5 Dilkade 1444 ve Miladi Takvim'de 25 Mayıs 2023 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumların ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Direniş ve Dayanış Günü, İmam Humeyni Mektebi'nde ve Nehçul Belaha Öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysan Feriver. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Milletvekilleri dün İslam İnkılabı rehberiyle görüştüler. Cumhurbaşkanı Reisi İslam dünyası meselelerine karşı Endonezya alimlerinin tutumunun çok önemli olduğunu belirtti. General Selami, İslam topraklarından düşmanların çekilmesi direnişin sonucudur açıklamasında bulundu. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Afganistan'ın Hirman Antlaşması'na bağlı kalması gerektiğini belirtti. Ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 73 ülkede sona erdi. Şimdi haberler.
İslami Şura Meclisi temsilcileri dün İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi ile görüştüler. Ayetullah Hamine'yi Hürremşehir'in kurtuluşunun yıl dönümü münasebetiyle gerçekleşen görüşmede yaptığı konuşmasının başında İran halkını yazdığı bu mucizevi destanından dolayı tebrik ederek Beytül Mukaddes Harekatı ile ilgili yazılmış kitapları okumalarını tavsiye ederek şunları söyledi. Bu büyük zaferden daha önemlisi, inisiyatifler savaş planlarının ötesinde sıradan insanların, yüksek rütbeli şehitlerin fedakarlıkları ve yiğitlikleriydi. Benzeri görülmemiş bir harekatın yaşandığı o ortamın kaybolmasına veya unutulmasına izin verilmemeli. İslam İnkılabı lideri sözlerinin devamında meclis kurumunun büyüklüğünü ve statüsünü hatırlatarak meclisin yasamayı denetlemekten çok daha yüksek ve önemli göreve sahip olduğunu, yasaların istikrar yaratma, geleceğin öngörülebilirliği için hayati gerekliliğine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Ayetullah Hamine'yi her tür mevzuatta genel politikalara tam dikkat gösterilmesinin kesinlikle gerekli olduğunu belirterek şunlar söyledi. Açıklık, güvenirlik ve kapsamlı bir bilir kişi çalışmasına dayanma gerekli nitelikler arasındadır. İyi bir kanunun uygulanabilir olması gerekiyor. Ayetullah Hamenei şöyle devam etti. Kanunu selametle, taharetle ve Allah'ın rızası ve desteği için yazın ve eğer durum öyle olursa kesinlikle bereketlere vesile olacaktır.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Endonezyalı alimlerin İslam dünyasının meselelerine ilişkin zamanındaki tutumunu anlamanın ve duyurmanın çok önemli olduğunu belirterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu ülke ile kültürel ve ekonomik etkileşim seviyesini aynı anda yükseltmek amacıyla Endonezya İslami örgütleriyle işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Reis'i dün Endonezya'daki İslami kuruluşların liderliğiyle yapılan toplantıda din karşıtlığına ve batılıların din ile insanlar arasında mesafe koyma çabalarına rağmen milletlerde Allah'a olan inanç eğilimin artmasına işaretle eğitim yetenekli insanların yetiştirilmesi ve sapıklık, yolsuzluk, adaletsizlik ve ayrımcılıkla mücadelenin İslam alimlerinin ağır görevleri olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Reis'i Endonezyalı alimler arasındaki birlik ve beraberliğe de değinerek, dine olan ilgiyi ve dini yönelimi Endonezya halkının ayırt edici özelliklerinden biri olarak nitelendirdi ve alimlerin devletle işbirliğini toplumda ahlak ve maneviyatın gelişmesi açısından etkili ve önemli olduğunu kaydetti. İslam İnkılabı rehberinin aydınlatıcı beyanatına da değinen Cumhurbaşkanı Reis'i, genç nesli Batı'nın antikültür baskınına karşı korumanın tek yolunun toplumlarda maneviyat, ahlak ve ilahi değerleri yaymak olduğunu belirterek şunları kaydetti. Endonezya halkının en büyük sermayesi Allah'a iman ve Ehl-i Beyt'e bağlılıktır. Bu açıdan İran'ın Endonezya ile ilişkisi sadece diplomatik, siyasi ve ekonomik bir ilişki değil, kökleri iki ulusun inançlarına dayanan ve hiçbir dürtüyle sarsılmayacak veya ayrılmayacak derin ve sağlam bir ilişkidir.
İran Cumhurbaşkanı, İran'ın politikasını ekonomik yakınlaşma ve çok taraflılık, Çin, Hindistan ve Endonezya gibi gelişmekte olan Asya güçleriyle kapsamlı ve dengeli işbirliği olarak değerlendirdi. İran Haber Ajansı'nın belirttiğine göre Seyyid İbrahim Reis'i Endonezya'ya gerçekleştirdiği iki günlük ziyaretinin ardından Mehrabat Havaalanı'nda bizim çeşitli ülkelerle ilişkimiz bölgecilik ve komşuluk siyasetine dayanıyor açıklamasında bulundu. İran Cumhurbaşkanı Tahran ve Jakarta ekonomilerini birbirlerinin tamamlayıcısı olarak değerlendirdi ve şunları söyledi. Bölgede ve ayrıca ASEAN'da özel ve ayrıcalıklı bir konuma sahip olan dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesine yapılan ziyaretin farklı boyutları oldu. Reisi sözlerine şunlar da ekledi. Bu ziyarette ekonomik, ticari, kültürel ve enerji alanlarında 11 işbirliği belgesi imzalandı. Cumhurbaşkanı sözlerine şöyle devam etti. İranlı uzmanların girişimiyle robotik cerrahi cihazının kullanılması için görüşmelere başlandı ve Endonezya'da 12 hastane tamamı bilgi tabanlı çalışma ve yeniliklerle oluşturulmuş bu cihazla donatılması kararlaştırıldı. İran ile Endonezya arasında 17 yılı aşkın süredir tercihli tarifeye ilişkin müzakereler sonuçlanmadı ancak bu ziyaret sırasında bu konuyu sonuçlandırdık ve iki ülke ile bölge arasındaki ticaret yolunun düzleştirilmesi konusunda mutabık kaldık diyen Cumhurbaşkanı Reisi enerji alanında ve petrol ve gazın alt ve üst sektörlerinde de anlaşmalar yapıldı dedi. Ayetullah Reisi iki ülkenin Filistin ve Afganistan'a ve Myanmar halkına destek konusunda ortak görüşlerine vurgu yaparak Endonezya hükümeti ve halkının İran heyetini karşılamasını takdirle karşıladı ve şunları kaydetti. Endonezya halkının millete ve İslam inkılabı rehberine olan sevgisinin ifadesi İslami İran'ın bölgedeki Müslüman halkının kalbindeki derin yerini göstermektedir.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun genel komutanı 3 Hordat gününü İran İslam Cumhuriyeti tarihindeki büyük bir olayın yıl dönümü olarak nitelendirerek bugün düşmanların İslam topraklarından çekilmesini direnişin sonucu olduğunu belirtti. İnanın belirttiğine göre tüm General Hüseyin Selami Hurremşehir'in fethine yıl dönümüyle aynı zamanda Kutsal Savunma dönemi komutanlarının katılımıyla düzenlenen 2. Büyük Hat Kıran Kahramanlar toplantısında şunları söyledi. İran'a dayatılan savaşın olayları unutulamaz. Bir millet kimliğini, bağımsızlığını ve kültürünü savunmazsa tarihten ebediyen silinir, esir alınır, aşağılanır, teslim olur ve fakirleşir. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı İran askerlerine ve silahlı kuvvetlerine hitaben şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti ilerliyor ve rehberinin direnişin kalbinde tükenmez sayıda takipçisi vardır. Dün Hicri Şemsi takvimde 3 Hordat, direniş, fedakarlık ve zafer günü İran'ın güneybatısındaki Hurremşehir'in kurtuluş yıl dönümüydü. 3 Hordat yalnızca Hurremşehir'in özgürlüğünün bir hatırlatıcısı değil, aynı zamanda İslam İran'ın savunucularının saldırgan güçlere karşı takdire şayan fedakarlıklarının ve direnişinin de bir hatırlatıcısıdır. Dün bir kez daha İranlılar Hurremşehir'in kurtuluş yıl dönümünü andılar.
İran Cumhurbaşkanı'nın hukuki işlerden sorumlu yardımcısı, Afganistan yetkililerinin Hirmen Anlaşması'ndaki su hakkına bağlı kalmaları gerektiğini söyledi. Muhammed Dehkan dün hükümet kurulu toplantısının oturum çerçevesinde İran Press Haber Ajansı'na verdiği röportajda şunları vurguladı. Hirmen su hakları sorununu çözmek için kapsamlı bir anlaşma var ve Afgan makamları mevcut anlaşmaya göre yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Dehkan sözlerine şunlar da ekledi. Afganistan'ın Taliban hükümeti Hirmen'den su hakkı ile ilgili yükümlülüklere uymazsa konu tahkim yoluyla takip edilecek. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Afgan Taliban hükümeti yetkililerinin Hirmen'den su haklarına ilişkin bir açıklama yapılmasının ardından 18 Mayıs Perşembe günü şöyle bir tweet attı. Son aylarda Taliban'ın Dışişleri Bakanlığı vekili olan Emirhan Muttaki'den defalarca Hirmen Anlaşması'na göre yükümlülüklerini yerine getirmesi ve teknik heyetlere ziyaret edip su miktarını ölçme imkanı sağlaması istendi ancak bunu yapmadılar. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Reisi de İran'ın Güneydoğusu Sistan ve Beluçistan'ı ziyareti sırasında 18 Mayıs Perşembe günü Hirmen su hakkı ile ilgili Afganistan yöneticilerinin Sistan ve Beluçistan halkına derhal su hakkı vermeleri konusunda uyardı.
İran Yargı Erkeği Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı ve İran İnsan Hakları Merkezi Sekreteri etkili yasal, adli ve idari çerçevelere sahip olan İran insan kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, kara para aklama, yolsuzlukla ilgili suçlar ve siber alan gibi her türlü suçla etkin bir şekilde mücadele etme taahhüdünü göstermiştir dedi. Kazım Garibabadi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Suç, Önleme ve Ceza Adaleti Komisyonu 32. toplantısında şunları kaydetti. Ceza, adaleti alanındaki eylemleri iyileştirmek ve etkili uluslararası işbirliğini teşvik etmek için yenilikçi mekanizmalar tasarlamak, ülkelerin ekonomik, sosyal, hukuki ve kültürel özellikleriyle başta egemen eşitlik ve müdahale etmeme olmak üzere uluslararası hukukun temel ilkelerine tam anlamıyla saygı gösterilmesi ve desteklenmesi durumunda gerçekleşecektir. İran Yargı Hakim'in uluslararası ilişkilerden sorumlu yardımcısı, uluslararası işbirliğini güçlendirerek bu tür mal ve varlıkları takip etmek, el koymak, müsaade etmek ve kaynak ülkeye iade etme yolunda suç geliri elde edilen suçlarla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulamaya devam etti ve şunları kaydetti. Bu eylem yalnızca sınır aşan suçlara toplu tepkinin ayrılmaz bir parçası değil, aynı zamanda tazminat hakkı da dahil olmak üzere mağdurların haklarını korumak ve tekerrürü azaltmak için de gerekli.
İran temsilcisi Moskova'daki 11. Uluslararası Güvenlik Zirvesi'nde adalet, eşitlik, küresel kurumların bağımsızlığı ve ulusların iradesine saygı gibi uluslararası ilkelere dayalı olarak uluslararası güvenliğin sağlanmasına tüm ülkeler aktif olarak katılmaları gerektiğini söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran'ın Rusya'daki Büyükelçi Yardımcısı ve kıdemli diplomat Hüseyin Meleki 11. Uluslararası Güvenlik Zirvesi'nin 100'ü aşkın ülkenin yüksek güvenlik yetkilileri, savunma bakanları, güvenlik konsey sekreterleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen genel kurulda İran İslam Cumhuriyeti'nin temel pozisyonlarını anlattı. İran temsilcisinin Moskova zirvesindeki konuşmasının en önemli eksenleri arasında tek taraflılıkla mücadele, bölge dışı güçlerin müdahalesi olmadan bölgesel güvenliğin sağlanması ihtiyacı, terörün çeşitli biçimlerine karşı etkin mücadele ve dost ülkelerle güvenliğin sağlanmasında işbirliği konuları yer aldı. Meleki güç dağıtımına dayalı yeni bir düzene ve çok kutuplu bir dünyaya geçişte mevcut eğilimlere değinerek şunlar söyledi. İran İslam Cumhuriyeti, adalet, eşitlik, uluslararası kurumların bağımsızlığı ve ulusların iradesine saygı gibi uluslararası ilkelere dayalı uluslararası güvenliğe tüm ülkelerin aktif olarak katılması gerektiğine inanmaktadır.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanı, ordunun 86. Donanma Filosu'nun misyonunun İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu'nda geniş yer bulmasını takdir etti. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi dün İran Başkanı Peyman Cebeli'ye hitaben yazdığı mesajında şunları söyledi. Hiç şüphesiz kamuoyunu aydınlatan, halkın moralini yükselten, nizamın sevdalarına ve gururlu İslam-ı İran'a mutluluklar getiren, düşmanların öfkesine neden olan donanmanın stratejik eyleminin ve büyük hareketinin yansımasının bu düzeye ulaşması tedbir, refakat ve destek olmaksızın gerçekleştirilemezdi. Bu önemli misyonun medya akışında İdlib'in tartışmasız desteği önemli rol oynamıştır. 360. filo olarak da bilinen İran İslam Cumhuriyeti Donanması'nın 86. filosu 20 Eylül 2022'de dünya turu görevine gönderildi.
73 ülkedeki 156 yabancı temsilcilikte geçen cumartesi sabah 8'de başlayan Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 5 gün sonra dün saat 17'de sona erdi. İrna'nın bildirdiğine göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura katılım oranı birinci tura göre biraz artarak yaklaşık 1 milyon 840 kişiye ulaştı ve Türk vatandaşları 73 ülkede sandık başına giderek 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullandı. Türkiye Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda 20-24 Mayıs tarihlerinde 5 gün içinde oy kullanan yabancı ülkelerde yaşayan bu ülkenin 3 milyon 416 binden fazla vatandaşının oy kullanma hakkına sahip olduğunu açıkladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinde yaşayan yaklaşık 500 bin Suriyeli mülteciyi ana vatanlarına döndürmek için operasyonun başladığını duyurdu. Erdoğan dün Ankara halkına hitaben yaptığı açıklamasında şunları kaydetti. Ülkelerine geri gönderilen bu 500 bin Suriyeli mülteci Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin yaptığı evlere yerleşiyor.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın seçimin ikinci turunda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın üzerinde uzlaştığı protokolün ayrıntılarını da paylaştı.
Siyonist medya tarafından yapılan en son anket çalışmaları işgal topraklarında Netanyahu'ya karşı nefretin ve başbakanlık görevinden çekilmesi yönündeki taleplerin arttığını ortaya koyuyor.
Ve son haberimiz Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Busayne Şaban yaptığı açıklamada ülkesinin savaşta terörle mücadeleye karşı tüm dünyaya hizmet ettiğini belirtti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki yorumumuz Çin ve Rusya'nın bölgesel küresel meselelerdeki yakınlaşmasının güçlenmesi etrafında. Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin, Çinli üst düzey yetkililer ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile görüşmek üzere Çin'e gitti. Rus yetkili salı günü Şanghay'daki Rusya ve Çin Ticaret Kurumu'na katıldı ve Sinopec şirketinin petrokimya araştırma müessesesini de ziyaret ederek Rus ticari çevreli temsilcileriyle görüştü.
Rusya Başbakanı Mihail Mishustin bu ülkenin devlet başkanı Xi Jinping ile görüşmek üzere Çin'e yaptığı ziyaret, iki ülke arasındaki bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin istişarelerin devam ettiğini ve ikili işbirliğinin geliştirildiğini gösteriyor. Ayrıca bu Rusya Başbakanı Mihail Mishustin'in Çin'e yaptığı ilk resmi ziyaret olması ve üst düzey bir Rus yetkilinin Çin'e yaptığı ziyaretin iki ülke arasındaki artan batı baskısı bağlamında Pekin ve Moskova için büyük önem taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve bu ülkeye müttefik Batılı Ülkeler Grubu G7'nin son toplantısında yeniden Ukrayna krizinin ortasında Çin'i Rusya'dan ayırmak için ciddi bir baskı politikası yürütürken bu ziyaretin gerçekleşmesi daha fazla önem taşıyor. Rusya Başbakanı'nın Çin ziyareti, Pekin ve Moskova'nın bu tür baskılardan etkilenmemekle kalmayıp Doğu'nun Batı'ya karşı gücünü güçlendirme politikasını da ciddiyetle izlediğini gösteriyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı Li Kan bu konuda şunları söylüyor. Ukrayna krizinin ekseninin batıdan doğuya mevcut stratejinin değişmesinde bir dönüm noktası olduğunu, bu krizin ülkelerin çizgilerini değiştirdiğini söylemem gerek. Bunu tam yerinde bir ifade olarak görüyorum. Doğu ülkeleri, özellikle de Çin ve Rusya arasındaki yakınlaşmayı ve işbirliğini güçlendiren, başta Amerika olmak üzere, Batı'nın fikirlerine tamamen zıt ve aykırı bir kriz ortaya çıkmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin aralarında ayrım yaratmaya yönelik tüm çabaları da sonuçsuz kalmıştır.
Rusya-Çin İş Forumu Genel Kurulu'na Rusya Başbakanı Mihail Mishustin'in katılımı, ayrıca Şanghay Petrokimya Araştırma Enstitüsü Sinopec şirketini ziyaret etmesi ve bu kentte Rus iş çevrelerinin temsilcileriyle görüşmesi en önemli hedeflerin belirlendiğini gösteriyor. Mihail Mishustin'in bu ziyareti daha çok ekonomik ve ticari odaklıdır. Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle Avrupa ülkeleri ve Amerika'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar ve ticari rekabette Amerika'nın Çin'e karşı uyguladığı yaptırımlar göz önünde bulundurularak Moskova-Pekin ilişkilerinin ilke ve temeli olarak ticari işbirliğinin geliştirilmesi tüm taraflarla gözetilmektedir. Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına yol açan ciddiyet, Rusya'yı teslim olmaya zorlamada ve Ukrayna'daki savaşı bitirmede etkili olmadı. Kıdemli Uluslararası İlişkiler Analisti Henrik Singer bu konudaki son görüşünde şöyle diyor. Uluslararası arenadaki en önemli rakipler Çin ve Amerika'dır ve Amerika Çin'i mümkün olan her şekilde kontrol altına almaya çalışıyor. Bu arada iki ülke arasındaki rekabet tehlikeli ve kontrol edilemez bir anlaşmaya gelebilir. Bu arada Amerika Ulusal Güvenlik Belgesi'ne göre Rusya Washington'un güvenlik meydanı, Çin ise bu ülkenin hegemonyasını ele geçirmeye çalışan Amerika'nın ekonomik rakibidir. Bu nedenle Çin ve Rusya'nın ortak soruna karşı uyum sağlamaya çalışması doğaldır. Bu nedenle Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin'e göre Mishustin'in gezisi Moskova ile Pekin arasındaki işbirliğini daha da genişletebilir ve bölgesel alışverişleri zenginleştirebilir ve küresel ekonominin gelişmesi için güçlü bir teşvik oluşturabilir dedi. Ayrıca Çin geçtiğimiz günlerde Ukrayna'daki krizi sona erdirmek için barış planını açıklamış ve Rusya Başbakanı'nın Rusya ziyareti sırasında mutlaka bu konuyu da istişare ve diyalog yoluyla ciddi bir şekilde ele aldığı bilinmektedir. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ile yapılacak görüşmede Rus makamı Çin'in barış planını ve ilerletilmesini de görüşmüştür. Amerika, Çin'in barışçıl bir rol oynayarak ve işbirliğini geliştirerek küresel konumunu güçlendireceğinden endişe duyuyor ve bu konuda Rusya ve Çin'in ikili ticarette doları göz ardı etmesi ve ulusal para birimini kullanması Amerika'ya önemli bir darbe de indirecektir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Bolivya'nın doları eleyen ülkeleri katılması etrafında. Dünya alışverişlerinde ve ilişkilerde doları silme ve eleme girişimi birçok ülke tarafından artık gündeme alınan bir siyasettir. Kimi ülkeler ise bu doğrultuda önemli adımlar atmaya başlamıştır. Bu bağlamda Güney Amerika bölgesindeki büyük ülkesi olan Brezilya ve Arjantin gibi Bolivya hükümeti de Çin ile yapacağı ticaret anlaşmalarında yuan'ı Amerikan doları yerine kullanacağını, parasal politikalarını değiştireceğini açıklamıştı. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ve ülkenin iş sektöründeki temsilcileri Pekin ile ticarette Çin yuan'ın kullanılması konusunda anlaştılar. Çin Merkez Bankası çalışmayı kolaylaştırmak için Güney Amerika ülkelerinde şubeler açmayı planlıyor açıklaması da yaptı. Ticari işlemlerde dolar dışındaki para birimlerinin kullanılması politikası başta Rusya olmak üzere çeşitli ülkeler tarafından uzun süredir önerilmekte. Son yıllarda Moskova ticaretin çoğunu başta Çin yuan'ı olmak üzere diğer parti birimleriyle yapmaya çalıştı. Bu konuda Venezuela, Arjantin ve Brezilya gibi dünyanın diğer ülkeleri de bu politikayı izledi. Nitekim doları farklı ülkeler üzerinde baskı aracı olarak kullanma doğrultusundaki Amerikan politikaları ve diğerlerine yönelik yaptırımlar uygulaması gibi hasmane siyasetleri aslında finansal dolaşım döngüsünü bozarak dünya ülkelerini doların yerine başka milli para birimleri arayışına istekli hale getirmiştir. Böylece işlemlerde doların yerine başka para birimleri tercih edilmeye başlanmıştır. Bu politika özellikle de Amerika'nın Rusya, Venezuela ve diğer ülkelere yönelik kapsamlı yaptırımların ardından yoğunlaştı. Amerikalı bankacılık stratejisti Michael Hartnett, doları bir silaha dönüştürmek notunun düşmesine neden olabilir diyor. Dolara bağımlılığı azaltma politikası, Amerika Birleşik Devletleri ortağı ve müttefiki sayılan ülkeler tarafından bile planlanıyor. Kısa bir dönem önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da şu vurguda bulunmuştu. Avrupa dolara bağımlı olmamalı ve stratejik bağımsızlık olmaksızın Avrupa tarihinden silinme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva bu konuda şu anda küresel olarak Amerikan dolarından uzaklaşma sürecinin olduğuna işaretle son yıllarda dolara bağlı azaltma hareketi ivme kazandı çünkü farklı ülkeler Amerika'ya olan ekonomik bağımlılıklarını sona erdirmek istiyorlar.
Bir Bloomberg raporuna göre 2010 yılına kadar yuan ile dünya ticaret etkileşimleri %1'in altındaydı. Aynı dönemde Amerika dolarının bu sektördeki payı %83'ü kapsıyordu. Bu rakam geçen Mart ayından bu yana ilk kez yuan'ın dünya ticaretinde Amerika dolarını geçmişine ve daha büyük bir pay almasına rağmen gerçekleşti. Mevcutta dünya ticaretinde Çin yuanının payı %48'e ulaşırken küresel ticaretin %47'si Amerika doları üzerinden yapılıyor. Amerika Hazine Bakanı Janet Yellen, doların rolüne ilişkin mali yaptırımları kullandığımızda bunun zamanla doların küresel hegemonyasını zayıflatma riski var uyarısında bulundu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 4 Hurda 1402, Hicri Kamer'i 5 Zilkade 1444 ve Miladi 25 Mayıs 2023 Perşembe. Hicri Şems'e 4 orda tarihi İran takviminde İran'ın güney kentlerinden biri olan Desvur Direniş ve İstikamet Günü olarak adlandırıldı. Bu adlandırmanın nedeni Desvur halkının Irak'ın devrik Saddam rejiminin savaş uçaklarından İran'la Irak Savaşı döneminde füzeli saldırılarına karşı cesurca direnmesiydi. Desvur kente kutsal savunma döneminde Irak'ın Basri rejimince defalarca füzeli saldırılara maruz kaldı. Öyle ki bu kent füzeler kenti olarak adlandırıldı. İran ile Irak arasındaki savaşın başlarında bu kent 200'den fazla füze yağmuruna ve 20 bin kez kurşunlara maruz kaldı. Desvur halkı Saddam'ın yoğun füzeli saldırılarına karşı direnmeyi başardı ve cuma namazları halkın yoğun katılımları ile gerçekleşti. ...102 yıl önce bugün Hicri Şems'e 4 Hordad 1300'de Seyyid Ziyaeddin Tabatabai Gacar Ahmet Şah'ın fermanı ile Vezirler Başkanlığından azledildi. Seyyid Ziyaeddin Tabatabai Hicri Şems'e 3 İsven 1299 darbesi sırasında İngiliz desteklileriyle Rıza Han'ın askeri darbesinde rolü vardı. Seyyid Ziyaeddin Tabatabai Kazak kuvvetlerinden Tahran'a girdikleri ilk günlerinde Ahmet Şah'la görüştü ve Vezirler Başkanlık fermanını aldı. Ziyaeddin Tabatabai görevinin ilk günlerinde bir takım girişimlere başladı ve ülkenin 200'den fazla yetkilisi ve din adamları da tutukladı. Ziyaeddin Tabatabai ile iyi ilişkisi olmayan Rıza Han Ahmet Şah'a yakınlaşıp onun emir kulu olduğunu ilan etmesi Seyyid Ziya'nın görevden alınması zeminini hazırladı. Seyyid Ziyaeddin Tabatabai Hicri Şems'i bir Hordad 1300'de Gacar Şahı'ndan istifa teklifini aldı ancak o bu fermanı kabul etmedi ve nihayet Hicri Şems'i 4 Hordad tarihinde Şah'ın emriyle görevden alındı ve hükümet düştü. ...780 yıl önce bugün Hicri Kameri, Beysirkade 664'te Müslüman fakih, muhaddis, tarihçi ve edip Seyyid İbni Tavus lakaplı Reziyeddin Ali bin Musa vefat etti. Çocukluk ve gençliğini doğduğu kent olan Irak'ın Hille kentinde geçiren İbni Tavus çeşitli dini ilimlerde tahsil gördü ve züht ve takvada özel üne kavuştu ve bu yüzden de Abbasi hükümdarlarından aldığı her türlü görevi reddetti. Kendi döneminin bilim adamları arasında yüksek koruma sahip olan İbni Tavus'un kazandığı şöhreti daha çok ahlaki ve kelam alanındaki rivayetlere nakletmeden dolayıydı. Kelam, ahlak, fıkıh ve hadis ilimlerinde çeşitli eserler bırakmış olması ve eserlerinin pek çoğunun tercüme edilip birçok defa basılması ile en çalışkan Müslüman alimlerden biri olarak kabul ediliyordu. İbni Tavus'un El-Huf adlı önemli eserlerinden biri de İslam tarihinin en güvenilir kitaplarından biri olarak kabul edilen Aşura gününün olaylarını konu almaktadır. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhru öncesi ve zuhru sırasındaki olayları anlatan El-Melahem Vel-Fetan adlı bir diğer önemli eseridir. Seyyid İbni Tavus aralarında Allah-ı Hilli ve Allah-ı Hilli'nin babası olan değerli öğrenciler yetiştirdi. Seyyid İbni Tavus'un hayatı ve Bağdat'taki varlığının sonunda bu şehir Moğol askerleri tarafından kuşatıldı. Bu sırada Hulagu Han Babur Seyyid'i çağırdı ve kendisi ve arkadaşları için bir mektup yazdı. Müminleri başkentten çıkarmanın bir yolunu arayan Seyyid, 1000 kişiyi toplayarak Hulagu Han'ın askerlerinin desteğiyle onları Hille'ye götürdü. ...663 yıl önce bugün 25 Mayıs 1360'da bir grup Fransız denizci Gine Körfezi'ni keşfettiler. Afrika kıtasının batısı ve Atlas Okyanusu'nda yer alan Gine Körfezi'nin keşfinden bir süre sonra Fransızların bu körfeze nüfuzları başladı ve sonları Gine olarak adlandırılan ülkeye musallat olmaya başladılar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya,
ekonomi çöküşün eşiğinde.
Milli Gazete,
akaryakıta bu kez kur farkı zam mı gelecek?
Ve Star,
Sinan Oğan'ın kararı dünya basınında. Cumhurbaşkanı Erdoğan şansını artırdı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan, 23 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde yalan propaganda ile başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Birinci turda yalan ve iftiralarla muallel her türlü montaj, görüntü, afiş, broşür ve propaganda malzemelerini kullanan iktidar cephesi, ikinci tur öncesi de aynı dezenformasyonlarla dolu kara propagandalı kirli siyaset bataklığı peşinde. O denli ki daha önce gizli ve korsan bir şekilde sahte gösterilerle hazırlanan reklam afişleri, broşürler garip bir gözü dönmüşlükle piyasaya sürülüyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bazı AK Partili belediyeler Photoshop'la savunma sanayisi zayıflatılacak, asparagası gibi YPG terör örgütü değildir. Benzeri serapa yalanların yerleştirildiği afişleri panolara, billboardlara asıp yayıyor, Kılıçdaroğlu'nun reklamları diye sosyal medyada yayıyorlar. Daha önce terörist başının Cumhur İttifakı adayına destek mesajını taşıyan mektubu ile kırmızı bültenle aranan kardeşinin mülakatının devlet kanalında ve ajansında yayımlanmasında olduğu gibi, sırf siyasi rakiplerini kötüleme adına montajlanmış videolar üzerinden haber adı altında yandaş onlarca televizyonda siyasi iktidar marifetiyle terör örgütlerinin ve elebaşlarının reklamı yapılıyor. Belli ki müstafi ekonomi bakanının aya dört şerit gidişli gelişli yol yaptık desek inanacak bir kitle var ikrarında olduğu gibi nasılsa inanan bir kitle var ya da çamur at izi kalsın fırsatçılığıyla her türlü isnat, itham, bühtan ve iftiraya başvuruluyor. Maksat ekonomideki çürümenin, faizin, dövizin, enflasyonun, işsizliğin kat kat katlanmasını, depremdeki başarısızlığı, iflas eden dış politikayı, eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, topyekün çöküşü perdeleyip milletin nazarından kaçırmak, yolsuzlukların, rüşvetin, hırsızlığın, fahiş zamların, ihaleye fesat karıştırmanın, yandaşları kayırmanın, yağmanın üstünü örtüp gündemden düşürmek. Bu bakımdan, Millet İttifakı'nın demokratik muhalefetin baştan sona çarpıtılan ve gerçekleri bile ters yüz eden bu asparagaslara bizzat Erdoğan ile iktidardakilerin ağzından ve gerçek görüntülerden özet alıntılarla cevap vermesi, dezenformasyonu ve yalanları boşa çıkarması gerekiyor. Bu seçimin ikinci turla artık referanduma dönüştüğünü, Erdoğan'ın yeniden seçilmesi halinde ekonomik ve sosyal yıkımın çöküşü getireceği, otoriterliğin, yoksulluğun, yasakların, yolsuzluğun daha da derinleşip yaygınlaşacağı, güç yozlaşmasının daha da aymazlaşacağı, temel hak ve hürriyetlerin, demokratik hukuk devletinin bütünüyle rafa kalkacağı, yeraltı dünyasıyla irtibatlı faiz, imar, uyuşturucu baronlarının at oynatmaya devam edeceği millete anlatılmalı.
Thank you.
İsmender Korkmaz 23 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde bütçe açıkları ne kadar sorun olur başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 2023 bütçe ödenek toplamı 4 trilyon 469 milyar 570 milyon liradır. Ocak-Nisan 4 aylık bütçe gideri 1 trilyon 445 milyar 197 milyon lira oldu. Yani toplam ödeneklerin %32,3'ü kullanıldı. 2023 öngörülen bütçe açığı 659 milyar 421 milyon liradır. 4 aylık bütçe açığı 2023 için öngörülen toplam bütçe açığının %58'i kadar. Yani 382 milyar 496 milyon lira oldu diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Bütçeyi Cumhurbaşkanı yapıyor. Deprem harcamaları, EYT ödemeleri eklenince 2023'te kim gelirse gelsin ek bütçe talebi olacaktır. Türkiye'de bütçe konusunda ezberler var. Bunların başında bütçe açıkları ve borçlanma geliyor. Gerçekte ise bütçe açıkları ve borçlanmanın istikrar üstündeki bozucu etkisi şartlara göre değişir. Her şeyden önce bütçe kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, cari harcamaları ile yatırım harcamaları arasında denge kurulması açıktan daha önemlidir. Bütçe kaynakları ile devlet yatırım yapar ve borçlanırsa yatırımdan dolayı gelir artışı kendi borcunu öder. Dahası bu yatırım büyümeye, istihdama ve sosyal refaha katkı yapar. Türkiye'de devlet bütçesiyle yatırım yapılmıyor. Söz gelimi 4 aylık kamu harcamaları içinde yatırımın payı yalnızca %5,65'tir. Kamu özel işbirliği yoluyla yapılan altyapı yatırımları bütçe aracılığı ile ve kısmen borçlanma yoluyla yapılsaydı, köprü ve paralı yol gelirleriyle bu borç ödenmiş olurdu. Yine yap, işlet, devret yoluyla yapılsaydı doğrudan geçenler öderdi. Bütçeye yük olmazdı. Oysa ki kamu özel işbirliği yoluyla yapılan yatırımlar bütçeyi de ipotek altına aldı. Bütçede personel harcamalarının payı %28,97 ve yatırım harcamalarının payı %5,65 ise cari harcama yatırım dengesi yoktur. Bir benzetme olarak, söz gelimi öğretmen var ve fakat çalışacağı okul yatırımı yoktur. Zaten taşımalı eğitim de bu nedenle yapılmaktadır. Bu durumda bütçe kaynaklarının bir kısmı atıl kalıyor ve verimli olmuyor. Eğer eksi reel faiz varsa devlet borçlanması reel olarak bütçeye yük getirmez. Devlet tahvilleri faizi fiyatın içinde ve iskontolu satılıyor. 5 yıllık devlet tahvillerinde faiz %16'dır. Tahvilin piyasa ikinci el fiyatı devleti ilgilendirmiyor. TÜFE %43 ise demek ki faiz oranı -19'dur. Bu durumda devlete borç verenler aynı zamanda enflasyon vergisi de ödemiş oluyorlar.
Tahran Radyosu.
Resul Tosun 23 Mayıs tarihli Star gazetesinde "Rehaveti de yenelim, Türkiye kazansın" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Seküler kesim kendi kalabalıklarıyla coşuyor, coşturuyor ama netice alamıyorlar. Sonra da hayal kırıklığına uğruyorlar. Sebebi çok basit. Milletin çoğunluğunu oluşturan muhafazakar kesimi tanımıyorlar. Tanımadıkları için de kendi camialarındaki coşkuya bakarak hayal kuruyorlar. Gerçekle karşılaşınca düş kırıklığı yaşıyorlar, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Çünkü muhafazakar camiayı tanımıyorlar. İşin kötüsü, tanımak da istemiyorlar. Hep kendi adamlarıyla oturup kalkıyorlar. Hep kendi medyalarını takip ediyorlar. Bir de kendi yandaşlarının anket sonucuna bakıyorlar, sokağı okuyamıyorlar, sonra kalkıp %60 ile kazanıyoruz diyorlar. %60 nere, %45 nere? İçlerinde sokağı okuyup gerçeği görenleri de linç ediyorlar. Ondan sonra suçu millete buluyorlar, cahil diyerek tahkir ediyorlar. Türkiye'nin değiştiğini hala fark edemediler. Hala savundukları arkaik görüşlere itibar edilmediğini öğrenemediler. O yüzden tekebbür, yalan, iftira ve manipülasyondan medet umuyorlar. İşte yine yanıldılar. Sinan Oğan Bey basiretli davrandı ve isabetli bir karar vererek Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Sinan Bey'i tebrik ederim ama asıl 28 Mayıs akşamı seçmeni tebrik etmek isterim. Tabii hemen Oğan'ı karalama kampanyası başladı. Bunlar böyle dün ak dediklerini bugün kara demekte hiç tereddüt etmiyorlar. Siyasi ahlaktan bahsediyorlar ama yanına yaklaşmıyorlar. Şimdi bir de bu seçim referandumdur demeye başladılar. Referandum olabilmesi için Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekilmesi gerekir. Hem aday olup hem de referandum demek bal gibi algı hamlesidir. Bu seçim referandum değil, Başkan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında yapılacak bir seçimdir. Ama kaybedeceklerini anladıkları için işi referandum algısına döktüler. Evet, bu seçimin galibi artık Başkan Erdoğan görünüyor ama bu algı operasyonu rehavet sayesinde beklenmeyen sonuçlara müncer olabilir. Nasıl olsa seçiliyor diye rehavete kapılır, sandığı gitmezsek asıl tehlike de orada yatıyor. Onun için rehavete kapılmadan öyle büyük bir oran ile seçmeliyiz ki Başkan Erdoğan'ı içerideki muhalefetin de dışarıdakilerin de söyleyecek sözü kalmasın. Şu anda Başkan Erdoğan'ın görünen tek rakibi Kılıçdaroğlu'dur. Ama ondan daha güçlü ve görünmeyen rakibi de rehavettir. Unutmayalım. Milletimiz 14 Mayıs'ta meclis çoğunluğunu 323 milletvekili Cumhur İttifakı'na vererek aslında iradesini beyan etti. Cumhurbaşkanlığında da %49,5 oy oranıyla 27 milyonu aşkın vatandaşımız şahsımıza teveccüh gösterdi. İnşallah 28 Mayıs'ı aziz milletimizin irade ve desteğiyle rekor bir oy alarak tamamlayacağız.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığı ile Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Direniş ve Dayanışma Günü.
Bugün İran takviminde direniş ve dayanışma günü olarak kayda alınmıştır.
Hep birlikte bu münasebetle hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinleyelim.
Hordad'ın dördüğü dayatılan savaşta tekrar tekrar Irak füze yağmurlarına karşı direnen Deshul halkının direnişinin yıl dönümüdür ve bugün İran'ın resmi takvimine direniş ve dayanışma günü olarak kaydedilmiştir. Bu durum Deshul'un direniş başkenti olarak adlandırılmasına neden olmuştur. İran'ın Huzestan ilinin kuzeyinde ve güneybatısında yer alan Deshul kentinde Irak'ın Baas rejimi ordusu tarafından her gün şehre isabet eden roketlere rağmen 8 yıllık kutsal savunma sürecinde cesur ve azimli insanlar bir yandan yıkılan yerleri yeniden inşa ediyor ve diğer yandan Baas rejiminin iradesini kırmaya çalışıyordu. Baas rejimi ise şehri boşaltmaya ve hedeflerine ulaşmaya çalışsa da bu bölgenin ahalisi ve destekçi güçler saldırganların ulaşılmaz hayallerinden birini yok etmeye çalışıyordu. Bu dönemde Irak Basri rejiminin propaganda dalgasına, yaygın tehditlerine ve destekçilerinin 24 saat süren propagandif çalışmalarına rağmen Dezful halkı yılmadı ve her hafta cuma namazını bile cemaatle birlikte bu şehirde kıldı. Ayetullah Gazi imamlığında savaşçılar hep namazlarını da cemaat olarak kılıyorlardı. Dayatılan savaş sırasında bu şehir Irak rejiminin roketleri tarafından defalarca saldırıya uğradı. O kadar ki füzeler şehri olarak adlandırıldı. Irak Basri rejiminin İran'a karşı başlattığı 8 yıllık savaşta Irak ordusu tarafından Dezful'a 176 roket, 2500 top mermisi ve 331 uçak roketi vuruldu ve bu şehirde 19 binden fazla konut ve ticari birim binası imha edildi. Ancak halk yine de kolay kolay teslim olmak istemediğini göstermiş oldu. Bu şehrin halkı tüm bu musibetlere rağmen geri adım atmadı ve İran'da direniş ve istikrarın sembolü oldu. Dezful, kahramanca direnişinde 250 şehidi çocuk olmak üzere 2600 şehidi İslam'a ve devrime adadı.
Dezful halkının İran içindeki kararlılığını öne çıkaran ve dünyanın şaşkınlığını ve Baas rejiminin düşmanlığını kat kat artıran şey, hayatın akışının bu şehirde devam etmesi ve bu şehir halkının İslam savaşçılarına sarsılmaz destek ve yardım oldu. Sıkıntı içinde olmasına rağmen, füze ve roket saldırılarına maruz kalmasına rağmen Irak ordusuyla halkın savaşı devam etti. Dezful şehrinin sürekli saldırıya uğradığı günlerde toplu şehadetler ve gruplar halinde yaralanmalar, bu dirençli şehrin insanlarının bu kesintisiz ve gayretli varlığının gururlu bir işaretidir. Irak'ın Baas Partisi'nin saldırı planlarında bu şehri her zaman A kategorisine yerleştirmesi birçok iç ve dış siyasi askeri analistin merak konusu olmasının yanı sıra İran halkı için de şaşırtıcıydı. Bu şehrin özel bir askeri stratejik yol üzerinde bulunmamasına rağmen ona zarar vererek işgal için koşullar sağlanabilecekti. Ancak onu yok ederek İran'ın gücüne büyük bir darbe indirebilecek belirleyici bir ekonomik direk de değildi. Öte yandan ülkenin siyasi askeri karar alma merkezi olarak da görülmüyordu. Böylece üzerinde baskı kurularak siyasi tavizler elde etmek de mümkün değildi. Bu küçük şehir her türlü uzaktan saldırı ile kuvvetleri ve teçhizatı imha etmek için kullanılabilecek bir otoyol veya askeri üs olarak bile düşünülemezdi. Irak Baas ordusunun Dezful şehri düşmanlığını ilk sıraya koyan tek şey bu şehir halkının örnek teşkil eden direnişi ve dayanışıydı. Çünkü Baas düşmanı İran topraklarına saldırmak için hazırladığı 6 ordudan ikisi Dezful'u ele geçirip Huzistan'ı bypass etmesi için görevlendirilmişti. Ve sonunda bu ili ele geçirmek ve Dezful halkının direnişi olmasaydı Huzistan tamamen kaybedilecekti.
Dezful halkının şaşırtıcı direnişi, çeşitli faktör ve unsurlara, İslam dinine bağlılık ve ilgilerinin arka planına ve Ehlibeyt imamlarının emirlerine, itaatlerine ve İslam'a yönelik özel bir dini siyasi ilgiye dayanıyordu. Bunların başında İslam inkılabı ve İmam Hümeyni gelirdi. Direnişin altyapısında en büyük paya sahip olan unsurlar da bunlardı. Füzelerin ve topların şehri olarak anılan ve Iraklıların tabiriyle Belde el Sevarih olarak anılan bu kahraman şehir, kutsal müdafaa yıllarında ve şehirler savaşı sırasında yüzlerce kez saldırıya ve düşmanların füzelerine maruz kaldı. Irak Baaz Partisi ve işgal ordusu ile savaşta 2700 günlük direnişte 2600 şehit, 4000 gazi, 452 esir ve 147 kayıp İslam'a ve devrime adandı. Desful'un kahraman halkı, sistemin liderliğini desteklemek ve devrimlerinin kazanımlarını korumak için çok sayıda can ve mali kayıp yaşadı. Ancak İslam devrimine düşmanın iradesiyle karşı çıkmamakla kalmadılar, savaşın son gününe kadar imamlarını desteklemekten de geri durmadılar. İmam Hümeyni de defalarca bu memleketin insanını minnetle övdü ve hatta cuma namazlarını düşman tehdidi altında kılmalarından bile büyük övgüyle söz etti.
Rahmetli İmam Hümeyni Desful halkını överek şöyle buyurdu: "Siz Desful ehli bir sınava girdiniz ve bu sınavdan çok iyi ve başarılı bir şekilde çıktınız. İslam'a olan borcunuzu da ödediniz." İslam İnkılabı rehberi ise şöyle dedi: "Irak güçleri Deşr-i Abbas'a gelmiş ve bu köprüyü, yani Kerke'yi geçip Desful'a gelebilsinler diye bu bölgeyi ele geçirmeye çalışıyorlardı. Desful'a girdikleri zaman Huzistan'ın tüm giriş kısmı alınacaktı. Rahmetli Gazi'nin Desful'a kalıp halkın Desful'da kalmasına sebep olması, Desful'u vuran onca rokete rağmen Desful'un tahliye edilmemesi önemli bir sırdır. Çünkü Desful terk edilmiş olsaydı onu almak kolay olurdu. Rahmetli Gazi görme engelli olmasına rağmen şehirde kaldı ve herkesin orada kalmasına sebep oldu. Bu açıklamalar zamanla Alfa Desful adıyla anılan Irak Baas Radyosu'nun uyarılarına gülüp geçen Desfullar için gurur kaynağıdır.
Savaşçılara moral veren unsurlardan biri de cephe radyosuydu. Cephe radyosu tüm Güney cephesi için Desful'dan yayımlanırdı. Çok az deneyime sahip bazı gençlerin bu radyoyu bir teyp ve bir mikrofonla başlattığına inanmak zor olabilir. Bu küçük servetle Huzestan savaşçıları ve halkı tarafından benzeri görülmemiş bir memnuniyetle karşılanan bir radyo istasyonu kurmayı başaran gençler büyük bir iş başarmıştı. Programın şarkıları ve müziği aynı sıradan teypten çalınıyordu. Ve cephe radyolarının programlarını yazmaktan Desful'da olan bazı savaşçılar ve gençler sorumluydu. Savaş yıllarında orada bulunan Desfullu yazarlardan biri Muhammed Rıza Sengeri, halkın gösterdiği destan ve direnişiyle ilgili şöyle diyor: "Desful'a yönelik saldırı her yönden devam etti. İlk saldırıdan itibaren Desful'un eğitim bile almamış yiğit gençleri büyük bir direnişle karşılık verdi. Ellerinde pek fazla silah ve imkan bulunmayan halk, Irak Baas ordusunu Kerhe Nehri arkasında tutmayı başardı. Desful'un stratejik önemi, savaşçılar için bir geçit olması ve bu şehrin işgal edilip boşaltılması durumunda savaşçılarda umutsuzluğa neden olabilmesi açısındandı."
Değerli dinleyiciler, Direniş ve Dayanış Günü dolayısıyla hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.ir'i takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.ir.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Muhterem dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli programın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölüm imamın eşinin dilinden imamın ve arkadaşlarının Paris'ten döndükten sonra Tahran'da ikamet etmelerine dair anıları açıklamaktadır.
Geçen bölümde imamın eşinin dilinden, imamın Fransa'dan İran'a dönüş şekline dair anıları sizlere anlattık ve Şah'ın ülkeden kaçışı ile tüm İran halkının İmam Hümeyni'nin İran'a dönüşünü beklediğini, ancak birçok İranlı siyasetçinin uçuş sırasında imamın öldürülebileceği ihtimalinden korktukları için imamın Fransa'da kalmasını daha uygun bulduklarını, çünkü Neufeld-le-Château köyünün Tahran'dan daha güvenli göründüğünü hatırlattık.
Bu zor koşullarda İmam Hümeyni ülkeye dönmeye ve halkın yanında bulunmaya karar verdi ve İran'a dönmeden bir gece önce Aşura gecesi yarininin omzu üzerinden biatini kaldıran ve onlardan gecenin karanlığını kullanmalarını ve Kerbela çölünde kalmak ve öldürmek istemezlerse çadırları terk etmelerini isteyen Mevlası İmam Hüseyin Aleyhisselam'a iktida ederek yoldaşlarından biati kaldırdı ve onlardan yolculuk ya da İran'da bulunma sırasında onları tehdit edebilecek tehlikelerden dolayı kendisine eşlik etmekten vazgeçmelerini istedi.
İmam Yareni ile ve değerli eşiyle vedalaştıktan sonra muhabirlerden oluşan bir grupla Paris'ten Tahran'a gitti. Bu bölümde imamın eşinin dilinden imamın ve yanındaki kişilerin Tahran'da ikamet etme dönemine dair anıları anlatmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Dört yıllık sürgünden sonra 1 Şubat 1979'da imam ve arkadaşlarını taşıyan Air France uçağı Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'na indi. Bu yolculuk imamın tüm dostları ve yanındakileri için çok endişe vericiydi. Çünkü bu 4 saatlik yolculuk ve ondan sonraki saatler hakkında çeşitli tahminler vardı. Dönemin İran Başbakanı Şafur Bahtiyar'ın imamı taşıyan uçağın Tahran'da iniş yapmasını kabul etmesine rağmen halk arasında imamı yok etmek için bir komplo olduğu söylentisi vardı.
Kimileri fitne son bulsun diye imamı taşıyan uçak gökyüzünde patlayacak diye tahmin ediyorlardı. Bazıları uçağın rotasının değişebileceği ve başka bir ülkede inebileceğinden söz ediliyordu. Kimileri ise uçağın inişinden sonra ve imamın indikten sonra kaçırılabileceğinden dolayı endişe duyuyordu.
Bu haberler, söylentiler ve endişeler halk arasında hızla yayılıyordu ve halkın ve imama ilgi duyanların kaygısını iki katına çıkarıyordu. İran halkı arasında imamla buluşmaya yönelik bir istekten ve uçuşun güvensizliğinden duyulan korkudan kaynaklanan çifte bir duygu vardı. Bir taraftan tüm halk ellerini semaya kaldırmış kaygıyla imamın sağlığını ve yolculuğun iyi bir şekilde bitmesini Allah'tan istiyorlardı ve diğer yandan halkın kalplerinde sevinç vardı ve Mehrabad Havaalanı ve çevresindeki caddeler ve Beheşte Zehra'ya giden yolda sabırsızlıkla imamın girmesini bekleyen büyük bir kalabalık vardı.
Onlar yüzlerce su ve tatlı ve şekerleme dağıtımı üssü kurmuştu ve kalabalıklara ikram ediyordu. Ancak bu heyecan dolu gürültülerde kalbinde ve yüzünde herhangi bir kaygı belirtisi görülmeyen tek bir kişi vardı. Ve o kişi İmam Hümeyni'ydi. Sakin bir gönül ve ilahi bir huzurla uçakta oturan ve hiçbir şeyden endişe duymayan imam, uçak indiğinde ne hissediyorsunuz diye soru soran bir muhabire cevap vermek için anlam dolu tek bir kelimeyle yetinmişti: hiç. Bu cevap muhabiri öylesine şaşırttı ki bir sonraki soruyu soramadı.
Tahran Radyosu.
Öte yandan imamın eşinin durumu iyi değildi ve imam ve arkadaşları için endişeliydi. Aklı imamı taşıyan uçağın güvenli ve iyi bir şekilde varıp varmayacağıyla meşguldü. Sağlık ve sıhhatle varırsa rejim yine imamı hapse atmaz mı? Hava alanının güvenliği ve dostlardan ve düşmanlardan oluşan imamın geçeceği ve konuşma yapacağı yer krize ve tehlikeye düşmeyecek mi? İmamın hayatını bu kalabalık selinde korumak nasıl mümkün olabilecek? İmamın ikamet yeri nerede olacak ve acaba o yer gerekli güvenliğe sahip olacak mı? Bu sorular ve onlarca başka endişeler bayağı imamın eşinin zihnini meşgul etmişti ve bunlara katlanmak yabancı bir ülkedeki bir kadın için çok zor görünüyordu.
İmamı taşıyan uçağın sağ selamet iniş yaptığı haberi imamın eşine ulaştığında rahat bir nefes aldı ve bu büyük nimet için Allah'a şükretti. İmam Hümeyni İran'a gelip Alevi okuluna yerleştikten sonra Ayetullah Mutahhari'den eşinin İran'da kalması için hazırlıkların yapılmasını istedi ve iki gün sonra yolculuk hazırlıkları yapıldı ve imamın eşi Nufelloşat'dan Tahran'a gitti.
Kayteriye mahallesinde bir ev tespit edildi ve imamın eşinin ikamet yeri olarak kabul edildi. Bu mahalle imam ve eşinin yıllar önce Savak gözetiminde bir süre yaşamak zorunda kaldıkları aynı mahalleydi. Bu yüzden imamın eşinin bu mahalleye dair güzel bir hatırası yoktu. Ama burada yaşamaktan başka bir çare yoktu.
İmamın ikamet yeri Alevi okulu ve eşinin ikamet yeri ise Kayteri'deki bir evdi. Çünkü kalabalığın bulunmasından dolayı imamın eşinin okulda bulunması mümkün değildi. O günlerde imama ilgi duyan binlerce kişi imamı yakından ziyaret etmek için Alevi okuluna gelirdi. İlk 2-3 günde erkeklerin yoğun izdihamı nedeniyle kadınların okul avlusuna girmesine izin verilmedi. Ancak imam bunu öğrenince okulun çalışanlarından kadınlara özel saatler veya günler belirlemelerini istedi ve bu kararla bayanların buluşmasına bir ya da iki gün ayrılmış oldu.
Bu dönemde imam ile eşinin görüşmesi birkaç kısa buluşmayla sınırlı oldu. Çünkü Alevi okulundaki kalabalığın yanı sıra birçok kişi, özellikle de bayanlar, İmamın eşinin Kayteriye'de ikamet ettiğini öğrenir öğrenmez isteklice onu ziyaret etmeye giderdi. İmamın kızı Bayan Zehra Mustafevi bu konuda şöyle anlatıyor.
İmamın eşi bu eve yerleşince mahalle ahalisi özellikle hanımlar onun geldiğini öğrenir öğrenmez imamın eşini görmek için bu eve koştular. İmamın eşi evin oturma odasındaki bir banka otururdu ve ziyaretçiler uzun bir kuyrukta sadece bir merhaba demek ve hal hatır sormak kadar buluşma şansı bulurdu.
İmamın eşinin yakınları ve akrabaları veya eski dostlarından sayılan kişiler bir saatliğine odada oturur ağırlanırdı. Ve bazen de öğle yemeği veya akşam yemeğine kadar kalırdı ve imamın eşi onları sıcak bir şekilde karşılardı. İmamın eşinin neşeli ruhu ve her bir ziyaretçiye karşı sevgiyle gülümsemesi imamın eşini ziyaret etmeyi başaran herkes için çok zevk verici ve akılda kalıcıydı.
8 Şubat'ta yani İslam devriminin nihai zaferinden 3 gün önce ordunun hava kuvvetleri hümafellerinden oluşan bir grup imamın ikamet ettiği yere gitti ve imamın önünde geçit töreni düzenledi. Bu geçit töreni katılanların Şahinşahlık muhafızları tarafından tanınmaması için Hüseyin Pertobi adlı bir fotoğrafçı tarafından arkadan fotoğraflandı. Aynı gün Keyhan gazetesinde bu görüşmenin fotoğrafı yayımlandı.
Görüşme halkın kalbinde devrimin yakında zafere ulaşacağına dair umudu canlandırdı. Öte yandan dönemin başbakanı ve ordunun üst düzey yöneticilerinin kalbine korku saldı. Bu haberi ve fotoğrafı basan gazete imamın eşine götürüldüğünde yaklaşık 2 dakika fotoğrafa baktı ve ardından 2 ilginç noktaya dikkat çekti.
Birincisi bu geçiş töreniyle artık Bahtiyar Hava Kuvvetleri'ne umut bağlayamazdı ve ikincisi bu törenin fotoğrafı sanatsal ve aynı zamanda destansıydı. Hatta imamın eşi bu geçiş törenine katılan personel sayısını fotoğraftan tahmin etmeye çalıştı. Bir gün sonra şahinşahlık muhafızlarından bazıları halka katılmış olan Hava Kuvvetleri hümefallerinden ölç almak için onlara saldırdı.
Haber hemen halka ulaştı ve halk hümaferleri desteklemek için geceden seher vaktine kadar muhafızlara karşı savaştı. Bu haber imamın eşinin evine ulaştığında imamın eşi uyuyordu. Ancak evde oluşan gürültüden uyandı ve olayı duydu. İmamın eşi sakince odasına gitti ve olayın hayırla ve zaferle bitmesi için sehere kadar dua etti ve elhamdülillah böyle oldu.
Muhterem dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli programın bir başka bölümünün sonuna geldik.
İnşallah bir sonraki programda sizlere olayın devamını, özellikle de imamın kuma dönüşünü imamın eşinin dilinden anlatacağız.
Bu programda bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederken bizi www.farsuri.com üzerinden takip edebilir, görüş isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Bir sonraki programda görüşmemiz dileğiyle.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 9. hikmeti sözünde şöyle buyuruyor. Dünya bir kimseye yöneldiğinde başkalarının iyiliklerini ona getirir. Ondan yüz çevirdiğinde de kendi iyiliklerini ondan alır. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Nehcül Belaga'daki ilginç ve dikkat çekici işlerinden biri, dünyayı açıklaması ve anlatmasıdır. Dünyanın hem pozitif hem negatif iki rolü olabilir, yani yapıcı veya yıkıcı olabilir. Hem eğitim ve yetiştirme kaynağı olabilir, hem sapmalara kaynaklık edebilir. Eğer insan basiret gözüyle dünyaya bakarsa, alacağı birçok öğüt onun saadetine sebep olabilir. Fakat aynı dünya diğer yandan da insanın gafletine neden olurken, hakikatleri gören gözlerine perde indirip onu helak olmasına sebep olabilir. İlahi evliya ve müminler dünyayı ahirete ulaşmak için geçici bir geçiş bilirken, dünyadaki nimetler ve olanakları ise Allah'ın rızasını kazanmak, gelişmek ve Allah katına yakınlaşmak için kullanılır. Tüm hoş ve nahoş olayları Varlıklar ve yoklukları ilahi sınav bilir ve sabır ve takva ile hepsini birer birer geride bırakır. Böylece kendi vücudunu cennete, ebedi saadete ulaşmak için hazır hale getirir. Fakat bazıları için dünya bir maksat ve tüm çalışmalarının hedefi halindedir. Dünyanın şatafatları onların dünya gözünü doldurmuş ve dünyanın uyarı ve ibretlerini duyarsız hale getirmiştir. Onların insanları yargılama kıstasları ahlaki fazilet, iman ve takva değil, dünyevi nimetlerden yararlanma oranıdır. Bu yüzden ne zaman makam ve servete ulaşırsa, dünyanın ona döndüğünü, maddi imkanlardan yoksun kalırsa, dünyanın ona sırt çevirdiğini söylerler. Hazreti Ali aleyhisselam da bu hikmetli sözünde bu konuya değinmiştir. İmamın bu sözünün birçok somut örneği vardır. Nitekim birçok insan, hükümet, siyaset, sosyal işler, ekonomik faaliyetler veya hatta ilim ve çeşitli sanatlarda dünyaca üne kavuştular. Fakat zaman aşımı ile diğer birçok insanın işlediği iyiliklerin onların dosyasında yazılmadığı görülür. Nehcül Belaga'ya tanınmış şerh yazanlardan biri İbni Ebi el-Hadid Mu'tezili, bu hikmetli söz konusunda şöyle diyor. Birçok iyi şiir gördük fakat şairleri tanınmadığı için onlardan nefyedildi ve diğer ünlü şairlere nispet verildi. Hatta ünlü olmayan kişilerden ilim ve fen kitapları bile şöhret sahibi olanlara nispet verildiği görülüyor. Evet, toplumun kriterleri ve insanın değeri, sahip olduğu para, servet ve güzellik ise bunlardan daha fazla yararlananlar daha başarılı görünürler ve halk arasında daha saygın olurlar. Böyle insanlar sadece maddi nimetlerden daha fazla yararlanmakla kalmıyor, insanlar da yanlışlıkla onları ahlaki kemalat sahibi bilirler. Böyle bir toplumda mal, servet ve makamdan nasibini almamış insanlar varsa veya başka bir ifadeyle dünya ona sırt çevirmişse, halk onun sefil olduğunu sanır ve en kötüsü de sahip olduğu ahlaki ve bilimsel kemalatı görmez. Tüm bunlar, değerlerin ters yüz olduğu, dünyanın bir araç değil bir hedef haline geldiği bir toplumu anlatır. Halbuki bir toplumda insanın değeri sahip olduğu iyi ahlak, dürüstlük, sorumluluk taşımak, takva, ilim ve benzeri özellikler olursa, artık dünyanın ikbali veya sefaleti ise insanların konumunu asla etkilemez. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir başkasını dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İslami Şura Meclisi temsilcileri dün sabah İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine ile bir araya geldiler. Cumhurbaşkanı reisi İslam dünyası meselelerine karşı Endonezya alimlerinin tutumunun çok önemli olduğunu belirtti. General Selami, İslam topraklarından düşmanların çekilmesi direnişin sonucu olduğuna vurgu yaptı. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Afganistan-Hirmant Antlaşması'na bağlı kalmalı dedi. Galip Abadi İran'ın uluslararası suçlarla etkili bir şekilde mücadele etme kararlılığını gösterdiğine değindi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 73 ülkede sona erdi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.